Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Kafirun suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Allahu'l-Aliyyü'l-Azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmet olarak alemlere gönderdiği Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Behmen 1403, Hicri Kameri 25 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 26 Ocak 2025 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağım. Ardından siyasi analist Sayın Abdullah Kavan ile ateşkesten sonra İsrail gelişmeleri hakkında yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Haçlı Savaşlar podcast'i ve Su Krizi Umutlar ve Endişeler adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Irakçı Afganistan'da önemli temaslarda bulundu. İran ve Irak arasında 200'den fazla işbirliği protokolü imzalandı. Lübnan'ın güney sakinleri İsrail'in hesaplarını bozdu. Paris'te Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Hamas direnişin son Filistinli esirin serbest kalana kadar devam edeceğini duyurdu. Ve işgalciler Batı Şeria baskınları 6. gününde devam etti. Şimdi haberler. Meşhed-i Rıza bugün İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünde derin bir matem ve hüzne büründü. Sahab Haber Ağı'nın İrib Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde İmam Rıza Aleyhisselam'ın babası İmam Musa Kazım Aleyhisselam şehadetinin yıl dönümünde meşhedin hüzünlü bir atmosfere büründüğünü ve halkın çeşitli şekillerde Ehl-i Beyt'e olan sevgisini bu matem gününde ifade ettiğini bildirdi. Meşhed halkı şehrin farklı noktalarında taziye standları kurarak İmam Kazım Aleyhisselam'ın şehadetini anmak için bir araya gelen ziyaretçilere hizmet verdi.
Ehl-i Beyt dostları ise İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek türbesine akın ederek bu büyük imamın huzuruna tazelerini sundu ve yas merasimlerinde ağıtlar yaktı ve dualar etti. Bu münasebetle İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın matem sancağı, İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek türbesinin altın kubbesine çekildi. Tüm avlular siyah örtülerle donatıldı, kutsal mekan manevi bir atmosferle dolup taşarken İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadetine dair mersiyeler okundu. Bugün Hicri Kameri 25 Recep 1446, İslam peygamberinin torunu ve Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti Musa Kazım Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İmam Musa Kazım Aleyhisselam, babasının büyük ilmi ekolünde yetişmiş, birçok alimin eğitim aldığı bu okulda ilim ve hikmet kazanmıştır. Babası İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın ahlaki ve insani faziletlerinden feyz alarak takva, sabır, cesaret ve adalet mücadelesinde örnek bir şahsiyet haline gelmiştir. İmam Musa Kazım Aleyhisselam 35 yıl boyunca Müslümanlara imamet etmiş, bu sürenin büyük bir kısmını hapis ve sürgünde geçirmiştir. İran Dışişleri Bakanı Afganistan Geçici Hükümeti Başbakanı ile yaptığı görüşmede Tahran ve Kabil arasındaki tarihi, dini ve ekonomik ilişkilere değinerek İran'ın güvenliği ve istikrarı Afganistan'ın güvenliği ve istikrarına bağlıdır. Afganistan'daki son gelişmeler bize İslam Emirliği ile işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiği sonucunu verdi dedi. Afganistan Cumhurbaşkanlığı bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile Taliban Yönetim Kurulu Başkanı Mulla Muhammed Hasan Ahund arasında gerçekleşen görüşmede masaya yatırılan en önemli noktaları içeren bir rapor yayımladı. Irakçı bu görüşmede İran ile Afganistan arasındaki tarihi, dini ve ekonomik ilişkilere değinerek, 40 yıl sonra Afganistan'da genel bir güvenliğin sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Diplomatların yüksek seviyede kabul edilmesi ve ilişkilerin korunması İran'ın İslam Emirliği ile sağlam ilişkiler kurduğunun göstergesidir dedi. Dışişleri Bakanı Irakçı, İran'ın hiçbir zaman Afganistan'a müdahale etme niyetinde olmadığını vurgulayarak, su meselesinin çözümü için İran ve Afganistan arasında imzalanan Hilmen Nehri Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasını istiyoruz ifadesine dikkat çekti. İran'ın güvenliği ve istikrarı Afganistan'ın güvenliği ve istikrarına bağlıdır ve Afganistan'daki son gelişmeler bize İslam Emirliği ile işbirliğinin daha da genişletilmesi gerektiği sonucunu verdi diyen Irakçı, İran'daki Afgan mültecilerin sorunlarına ve su meselesine değinerek bu iki mesele işbirliğinin genişletilmesine yol açmalı ve İran, Afganistanlı kaçak göçmenlerin geri dönüşünü insani bir şekilde yönetme konusunda kararlıdır dedi. Mulla Muhammed Hasan Ahun da bu görüşmede İran heyetine hoş geldiniz diyerek iki Müslüman kardeş ülke arasındaki diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve genişletmek için bu gibi ziyaretlerin arttırılmasını istedi. Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile de görüşen Irakçı, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi boyunca her zaman iyi olduğunu belirterek, elbette inişler çıkışlar oldu ama genel olarak Afganistan'daki kardeşlerimizle ilişkilerimiz çok iyi ve kardeşçeydi. İki ülke arasındaki ilişkiler ekonomik, ticari ve siyasi açıdan iyi seviyededir ve bu seyahat sırasında ilişkileri her iki tarafın ulusal çıkarları, halkların çıkarları doğrultusunda ve komşuluk ilişkilerimizde daha fazla güvenlik ve barışa ulaşmak için bunu geliştirebileceğimizi umuyorum. İran ile Afganistan arasında daha fazla ekonomik bağ kurulmasını, bu güzel kültürel ilişkilerin, bu kardeşlik ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesini, bunun her iki ülkeye de fayda sağlamasını ümit ediyorum ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Taliban Hükümeti Savunma Bakanı ile de bir araya geldi. Bakan Irakçı'nın Afgan mevkitaşıyla görüşmesi hakkındaki ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Kabil ziyareti kapsamında Taliban'ın Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi. Taliban'ın Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki bu görüşmede İran heyetini karşılarken bu görüşmenin İran'la ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti. İran ve Afganistan iki komşu Müslüman ülkedir ve her zaman birbirlerinin acılarını ve sevinçlerini paylaşıyorlar diyen Muttaqi, gezinizin verimli geçeceğini umuyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Rakçi ise bu görüşmede İran ve Afganistan'ı iki dost kardeş ve Müslüman ülke olarak nitelendirdi. İran ve Afganistan'ın birbirleriyle çok derin tarihi ve kültürel bağları olduğunu belirten Rakçi, İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler oldukça iyi düzeydedir ve bu gezi sırasında iki ülkenin ve iki milletin ulusal çıkarları doğrultusunda ilişkileri mümkün olduğu kadar genişleteceğimizi umuyorum dedi. Bakan Irakçı Afganistan'daki yönetim yetkilileriyle görüşmeler yapmak amacıyla bu sabah Kabil'e gitti. Bu gezide Dışişleri Bakanı'na ekonomi faillerinden oluşan bir heyet eşlik ediyor. Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın istatistik raporlarına göre 2024 yılındaki İran-Afganistan ticaret hacmi 3 milyar 197 milyon dolar olarak belirtilmiştir. Bu rakam 2023 yılına göre %84 oranında bir artış göstermektedir. Rakçı'nın Kabil'e yaptığı ziyaret ve Afgan yetkilileriyle yapacağı görüşmeler İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerle ve bölgeyle işbirliğini geliştirmek için önemli bir diplomatik adımını temsil etmektedir. Son yıllarda İran bölgesel işbirliğini olumlu şekilde desteklediğini göstermiştir ve bölgedeki sorunların çözülmesinin en önemli faktörünün ikili işbirliğinin artırılması ve yabancı müdahalelerin azaltılması olduğunu savunmaktadır. İran ve Afganistan mevcut fırsatları kullanarak ikili işbirliğini geliştirmek için uygun bir temele sahiptir. İran'ın Batı Asya'daki stratejik konumu Afganistan ve diğer komşu ülkeler için ekonomik gelişim açısından büyük bir fırsat sunmaktadır. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası Bilimsel İşbirlikleri Merkezi Başkanı, İran ve Irak'ın ikinci bilim haftasının başarılarını detaylandırarak 60 bin Iraklı öğrencinin İran'da eğitim aldığını açıkladı. İkinci İran-Irak Bilim Haftası, İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı, İran Bilim Bakanlığı'nın yardımcıları, İran Yüksek Öğretim Bakanı, bu ülkenin Yüksek Öğretim Bakanlığı yetkilileri ve iki ülkenin seçkin üniversitelerinin rektörlerinin katılımıyla Irak'ta gerçekleştirildi. Sahab Haber Ağı'nın Mehr Ajansı'na dayandırdığı haberine göre bu konferans İran ve Irak arasındaki iyi ilişkileri pekiştirmek ve iki ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki ulusal ve uluslararası işbirliklerini derinleştirmek amacıyla düzenlendi. Bu konferansın ana hedeflerinden bazıları her iki ülkenin büyük üniversite ve araştırma enstitüleri arasındaki işbirliği, dünya çapındaki büyük üniversiteler ile İran ve Irak üniversiteleri arasında bir köprü kurmak, bilim ve teknoloji alanında ortak stratejik araştırmalar yapmak, yeni teknolojiler konusunda öğretim üyeleri ve uzmanlar yetiştirmek, her düzeyde öğrenci ve öğretim üyeleri arasında değişim sağlamak ve İslam ülkelerindeki üniversiteler arasında bilimsel işbirlikleri için altyapı oluşturmak olarak sıralanabilir. Bu konferansta İran ve Irak üniversiteleri arasında 200'den fazla bilimsel işbirliği protokolü imzalandı, 200 başarılı Iraklı öğrenci için burs verilecek, ortak eğitim programları düzenlenmesi ve İran üniversitelerinin Irak'ta şubeler açması kararlaştırıldı. İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası Bilimsel İlişkileri Merkezi Başkanı Omid Rezaifer, 2. İran-Irak Bilim Haftası hakkında şu detayları verdi. Geçen yıl Meşhed'de İran ve Irak üniversitelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk bilim haftasının devamı olarak yaklaşık 40 üniversite ve 15 İran Bilim ve Teknoloji Parkı Araştırma Merkezi Irak tarafının ev sahipliğinde Kerbela'da yer aldı. Rezaifer'e göre bu toplantının ana görevi, önceki protokollerin takip edilmesi, yeni ihtiyaçlar ve imkanlar, bilimsel ve teknolojik etkileşimler, öğrenci değişimi, öğretim üyeleri için çalışma fırsatları ve ortak araştırma projelerinin paylaşılmasıydı. İran heyeti, Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerini uluslararası gözlemci olarak izlemek üzere Minsk'e gitti. Sahab'ın İSNA Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, İran İçişleri Bakanlığı Seçim Ofisi Müdürü Muhsin İslami, Belarus yetkililerinin daveti üzerine İran Seçim Komitesi'nin gönderdiği bir heyetle birlikte bu ülkenin devlet başkanlığı seçimlerini izlemek üzere Minsk'e gitti. Belarus Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan Planlamaya göre İranlı gözlemci heyet başkent Minsk'te seçim merkezlerini ziyaret ederek Belarus Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yakından tanıklık edecektir. İslami İran 1979 İslam devriminden sonra 42'den fazla seçim düzenlemiş ve seçimlerin organizasyonu ve denetimi konusunda çok değerli deneyimler kazanmıştır. Lübnan'ın güney sakinleri bugün ordu ve siyasi figürlerin desteğiyle işgalcilere karşı kararlılık ve direniş sahneleri sergileyerek İsrail'in planlarını alt üst etti. Sahab'ın Fars Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre İsrail işgal ordusunun Lübnan'ın güneyden çekilmesi için verilen 60 günlük sürenin sona ermesiyle sınır bölgelerindeki şehir ve köylerin sakinleri İsrail askerleriyle karşı karşıya gelme riskini umursamadan evlerine dönmeye başladı. Bu adımla Siyonistlerin mevcut durumu kabul ettirme komplosunu engellemek istediler. Ancak Siyonist askerler sabahın erken saatlerinden itibaren sınır bölgelerine dönen Lübnanlı sivillere ateş açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar 4 Lübnanlı sivilin İsrail işgal güçleri tarafından şehit edildiğini ve 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgeden gelen görüntüler arasında İsrail tanklarının El Adisa kasabasındaki sivillere ateş açtığı anlarda yer aldı. Halk evlerine dönmeye çalışırken Siyonist askerlerin saldırısına maruz kaldı. Ayrıca Lübnan'ın güneyinde Yarun bölgesinde sivilleri korkutma ve evlerine girmelerini engelleme yönündeki İsrail askerlerinin çabalarının başarısız olduğunu gösteren görüntüler yayımlandı. El Fayyad, Lübnan parlamentosundaki direnişe sadakat bloku üyesi olarak yaptığı açıklamada, Kefarkila halkı yaralanan birçok kişiye rağmen şehirlerine girmekte ısrar ediyor dedi. Fayyad ayrıca şu ifadeleri kullandı. Tarihi saatler yaşıyoruz. Güney Lübnan'ın sakinleri düşmanın oluşturmaya çalıştığı denklemi bozdu. Başbakan Necip Mikati ateşkes anlaşmasını denetleyen uluslararası güçlere İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurma yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Lübnan'ın güney sakinlerinin zaferini kutladığını belirterek, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü pazarlık konusu değildir. Bu konuyu en üst düzeyde takip edeceğim ve halkımızı, haklarımızı garanti altına alacağız dedi. Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nawaf Selam ise orduya güven duyduğunu ve Lübnan'ın güneyinin güvenli bir şekilde evlerine dönmesini sağlayacaklarını belirtti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden sivilleri öldürmesini, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal etme ve ateşkes anlaşmasını çiğneme konusunda ısrarının kanıtı olarak değerlendirdi. Nebih Berri, ateşkes anlaşmasını denetleyen ülkelerden İsrail'i işgal ettiği Lübnan topraklarından derhal çekilmeye zorlamalarını talep etti. Lübnan Yüksek Şii Konsey Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Hatip de bugün yaşananları Lübnan halkı ile ordunun birlikte yazdığı tarihi bir gün olarak nitelendirdi. Fransa'nın başkenti Paris'te halk, mazlum Filistin halkına destek vermek ve Gazze Savaşı'nda Siyonist rejimin işlediği suçları kınamak amacıyla gösteriler düzenledi. Sahab'ın Merhabar Ajansı'na dayandırdığı haberinde göstericilerin Siyonizm karşıtı protestolarda işgalci İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarını kınadığını ve uluslararası toplumu bu rejimin işlediği suçlara karşı harekete geçmeye çağırdığını aktardı. Amerika'nın tam desteğini alan Siyonist rejim ordusu 7 Ekim 2023'te Gazze şeridinde Filistin halkına karşı bir soykırım operasyonu başlattı. En ağır hava saldırılarını düzenleyerek yasaklı ve konvansiyon dışı silahlar kullandı. 15 ay süren katliam sonucu 47 binden fazla Filistin'i şehit eden İsrail, 25 Ocak'ta Filistin direnişiyle ateşkes anlaşmasını kabul etmek zorunda kaldı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Şehitler, Esirler ve Yaralılar Bürosu Başkanı, Gazze'nin yenilmez olduğunu vurgulayarak son Filistinli esirin özgürlüğüne kavuşana kadar direnişin süreceğini belirtti. Sahab'ın İrna Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde Zahir Cabbari'nin Kahire'de sürgünden dönen özgür esirlerin karşılanması sırasında yaptığı konuşmaya yer verdi. Cabbar'in Filistinli esirlerin esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılmasını, Filistin halkının iradesi ve cesur direnişi için tarihi bir zafer olarak değerlendirdi. Cabbar'in bu savaşın Filistin halkının haklarını İsrail rejiminin pençesinden söküp alabilecek güce sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı. Gazze'nin yeniden inşasının halkın direnişini ve büyük fedakarlıklarına sadakatin bir göstergesi olacağını belirterek İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli esirlere seslendi ve direniş son esir serbest bırakılana kadar geri adım atmayacaktır dedi. İsrail'in başarısız olduğu hedefleri esir alınan İsrailli askerleri askeri operasyonlarla kurtarmak, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze şeridinin askeri gücünü ve rekabet kapasitesini yok etmekti. Ateşkes anlaşması 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girdi. İsrail işgal güçleri üst üste 6. gün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampına saldırdı. Sahab'ın İrna Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde İsrail'in Demir Duvar adıyla başlattığı operasyon kapsamında Cenin kampına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 2,5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Leyla Muhammed Emin El Hatip, işgalci İsrail güçlerinin Cenin'in Şuheda Üçgeni bölgesine düzenlediği saldırıda şehit edildi. Ayrıca 42 yaşındaki Ahmet Haşhaş adlı Filistinli Nablus'un doğusundaki Belata mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Ve Endonezya Camiler Konseyi Başkanı bu konseyin Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Gazze şeridinde 10 cami inşa edeceğini açıkladı. Sahab Haber Ağına göre Endonezya Camiler Konseyi Başkanı Yusuf Kala, bu ülkedeki bazı yetkililerle yaptığı toplantıda manevi hayatın önemli bir parçası olduğunu ve bu değerin mağdur Filistin halkına geri verilmesi gerektiğini ifade etti. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Dışişleri Bakanı Irakçı'nın Afganistan ziyaretiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı'nın bugün gerçekleşen Afganistan ziyaretinin hem İran ve Afganistan için hem de bölge ülkeleri için büyük bir öneme sahip olduğu bir dönemde Kabil'i vardı. Seyyid Abbas Irakçı ve beraberindeki heyet bugün Kabil Havaalanı'na varışında Afganistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran Büyükelçiliği geçici temsilcisi ve İranlı diplomatlar tarafından karşılandı. Seyyid Abbas Irakçı, Afganistan geçici hükümetiyle görüşmeler yapmak üzere Kabil'e gitti. Bu bir günlük ziyaret sırasında Afganistan geçici hükümetiyle ortak çıkarlar doğrultusunda çeşitli konular ele alındı. Irakçı, bu ziyarette İran'dan bir grup ekonomik aktiviste eşlik etti. Bu, Seyyid Abbas Irakçı'nın İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak Kabil'e yaptığı ilk ziyaret. Afganistan geçici hükümetiyle İran arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi için bir fırsat yaratabilir. İki ülke 1000 kilometreden fazla ortak kara sınırına sahiptir. İran Dışişleri Bakanı'nın Afganistan'a yaptığı bu ziyaretle ekonomik alandaki yeni fırsatlar tanımlanarak ikili işbirliği artırılabilir. Ayrıca İran'ın Afgan mültecileriyle ilgili talepleri de Irakçı ve Afgan hükümeti yetkilileri arasında görüşülen önemli konulardan biri. Kabil'deki siyasi görüşmeler, İran ve Afganistan arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olacaktır. Bu sırada Tahran ve Kabil'in güvenlik gibi çeşitli alanlarda ortak işbirliği fırsatları bulunmaktadır. Son günlerde İran'ın doğusunda bulunan Doğarun sınırının İran ile Afganistan arasındaki ana mal ve yolcu geçiş noktalarından biri olarak özel ticaret ve siyasi sanayi bölgesine dönüştürüldüğü duyurulmuştur. Bu gelişme, sınır altyapısının genişlemesi ve ticaretin artırılması için bir temel sağlayabilir. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ayrıca Sistan ve Beluçistan eyaletindeki Çabahar Limanı'nda altyapı oluşturarak, Afgan tüccarlara özel teşvikler sunarak mallarını Çabahar üzerinden Kabil ve diğer Afgan şehirlerine taşımalarını teşvik etmeye çalışmaktadır. İran hükümeti ülkesinin doğusunda demiryolu hattını tamamlayarak ve Haf-Herat demiryolunu İran'ın merkezi demiryolu hattına bağlayarak Afganistan'a deniz yoluyla erişimi sağlamayı hedeflemektedir. Bu altyapı ile Afgan tüccarları demiryolunu kullanarak mallarını İran'dan Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya taşıyabileceklerdir. Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın istatistik raporlarına göre 2024 yılındaki İran-Afganistan ticaret hacmi 3 milyar 197 milyon dolar olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2023 yılına göre %84 oranında bir artış göstermektedir. Hirmen Nehri'nden İran'ın su hakkı konusunda son 3 yılda Taliban ile İran arasında bir sorun olmuştur ve İran, Afganistan hükümetinden Hirmen suyu anlaşmasına bağlı kalmalarını talep etmektedir. Su ve su hakları konusunda sadece Hirmen Nehri değil, aynı zamanda Taliban'ın peş peşe İran'a su girişlerini engelleyen barajlar inşa etmesi de İran için önemli bir sorun teşkil etmektedir. İran bu konuda kendi haklarını savunarak Afganistan'dan su hakkını kısıtlamamak için gerekli önlemleri almasını istemektedir. Irakçı'nın Kabil'e yaptığı ziyaret ve Afgan yetkililerle yaptığı görüşmeler, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerle ve bölgeyle işbirliğini geliştirmek için önemli bir diplomatik adımını temsil etmektedir. Son yıllarda İran, bölgesel işbirliğini olumlu şekilde desteklediğini göstermiştir ve bölgedeki sorunların çözülmesinin en önemli faktörünün ikili işbirliğin arttırılması ve yabancı müdahalelerin azaltılması olduğunu savunmaktadır. İran ve Afganistan mevcut fırsatları kullanarak ikili işbirliğini geliştirmek için uygun bir temele sahiptir. İran'ın Batı Asya'daki stratejik konumu, Afganistan ve diğer komşu ülkeler için ekonomik gelişim açısından büyük bir fırsat sunmaktadır. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, Trump'ın ikinci dönem başkanlık sürecindeki hırslarıyla ilgili. Donald Trump, Amerika Başkanı olarak ikinci dönemine başlamışken toprak ve ticaret ile finansal hırslarını açıkça ortaya koymuş ve Amerika'ya toprak ilhakı ile ortaklardan ve müttefiklerinden karlı sözleşmeler talep etmiştir. Bu bağlamda Trump, Kanada'ya yönelik toprak hırslarını bir kez daha ortaya koymuş ve bu ülkenin Amerika'ya katılmasını istemiştir. Kuzey Carolina'ya yaptığı bir ziyaret sırasında Kanada'nın Amerika'nın 51. eyaleti olarak katılmasını istemiş ve Kanada Amerika'ya katıldığında vatandaşların büyük vergi muafiyetlerinden yararlanacaklarını, çünkü şu anda ağır vergiler ödediklerini ve gümrük muafiyetleri ile sağlık desteği konusunda daha iyi haklara sahip olacaklarını iddia etmiştir. Trump, Kanada'nın Amerika'nın eyaleti olmasını talep etme çağrısını sık sık yinelemiştir. Ancak Kanada tarafı bu görüşü reddederek bağımsızlık ve ulusal kimliklerine olan bağlılıklarını dile getirmiştir. Amerika Başkanı ayrıca Danimarka Başbakanı ile Grönland konusunda gerilimli bir telefon görüşmesi yapmıştır. 15 Ocak'ta yapılan 45 dakikalık telefon görüşmesi sözlü tartışmalara yol açmıştır. Trump, o sırada Amerika'nın seçilmiş başkanı olarak agresif bir tutum sergilemiş ve NATO müttefiki olan bu ülkeyi tarifeler uygulamakla tehdit etmiştir. Danimarka Başbakanı, Grönland Parlamentosu Başkanı'nın adanın satılmayacağını belirten açıklamalarına atıfta bulunmuş ve Grönland'in bağımsızlık konusunda karar verme yetkisine sahip olduğunu savunmuştur. Donald Trump, Beyaz Saray'a girmesinin hemen başında ticari ve mali taleplerini dile getirmiştir. O, OPEC'in petrol fiyatlarını düşürmesini istemiştir ki bu dolaylı olarak dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'a yönelik bir çağrıdır. Trump, Riyad'dan Amerika'ya 600 milyon ila $1 trilyon arasında yatırım yapmayı talep edeceğini ve petrol fiyatlarını Rusya'yı baskı altına almak için düşürmelerini isteyeceğini söylemiştir. Trump, OPEC petrol fiyatlarının düşmesinin Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini otomatik olarak etki edebileceğini iddia etmiştir. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Trump ile yapılan telefon görüşmesinin ardından Riyad'ın Amerika ile ticaret ilişkilerini $600 milyar çıkarma amacında olduğunu belirtmiştir. Arabistan, Trump'ın birinci döneminde $500 milyar yakın ticaret ve askeri anlaşmalar yapmıştı ve Trump seçim kampanyasına Suudi Arabistan'ı Samal İnek olarak tanımlamıştı. Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir. Trump'ın tutum ve açıklamaları Amerika'nın iradesini diğer ülkelere dayatma amacını ve onun genel stratejisi olan güç yoluyla barışı yansıtmaktadır. Trump, 2020 Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Amerika'nın kendi kaderini barışçıl bir şekilde gerçekleştirdiğini ancak barışın güç yoluyla elde edileceğini belirtmişti. Bu durum küresel politik, coğrafi, ekonomik ve ticari düzenin bozulmasına ve bölgesel ve uluslararası barışın tehdit altına girmesine yol açmaktadır. Bu nedenle Trump'a karşı eleştiriler onu Amerika'nın müttefiklerine hakaret etmekle ve Washington'un ittifaklarını zayıflatmakla suçlamaktadır. Eleştirmenler Trump'ın ikinci döneminde Amerika'nın kendi çıkarlarına ve küresel barışa zarar verecek bir izolasyonizm politikasına yönelmesini öngörmektedir. Trump, ticaret alanında da tartışmalı tek taraflı adımlar atmış ve uluslararası ticaret anlaşmalarını reddederek Amerika'ya yapılan ithalatlara yüksek gümrük tarifeleri koymuş. Böylece kendi iddiasına göre Amerika'nın zayıflık gösteren dış ticaret açığını kapatmayı amaçlamaktadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, işgal altındaki topraklarda yapılan bir anketin sonuçlarına göre Siyonistlerin yaklaşık 2/3 Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim'deki yenilgisi nedeniyle istifa etmesi gerektiğine inanıyor. Bu anketin sonuçlarına göre Siyonistlerin %62'si 7 Ekim yenilgisindeki bu sorumluluğu nedeniyle İsrail Rejimi Başbakanı Netanyahu'nun ve rejimin Genelkurmay Başkanı Halevi'nin istifası etmesi gerektiğine inanmakta. Bölgemizde Gazze ile ilgili yaşanan ateşkes anlaşmasının ardından İsrail rejimi konusunda ve bunun hayatı ile ilgili yaşanan gelişmeler gündemde duyurulmaktadır çeşitli medyalar tarafından. İster Netanyahu'nun istifa konusu olsun veya bu rejimin bekası ile ilgili çeşitli senaryolar gündemde konuşulmaktadır. Biz bugün sohbetimizde ateşkes sonrası yaşanan gelişmeler İsrail rejimi ile ilgili konuşmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Abdullah Kavan hocamız bizimle birlikte. Abdullah hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Efendim bildiğiniz gibi bu ateşkes anlaşmasının ardından İsrail rejiminin ve kabinesiyle ilgili bir takım haberler gündeme yansıyor. Bu da daha genel bir anlamda kamuoyunun İsrail rejiminin bu savaş sırasında yenilgiye uğraması konusuyla ilgili ve burada da çeşitli anketlerin sonuçlarına göre İsrail halkının bayağı yani bir çoğunluk bu hem bu yenilgiye inanıyor hem de bu esir takası meselesinde derhal Hamas ile sağlanan bu anlaşmanın maddelerine uyulması gerektiğini ifade ediyorlar. Siz bu atmosferi İsrail rejimiyle ilgili nasıl değerlendiriyorsunuz? Ateşkes sonrası İsrail rejimindeki bu telaşlar ne anlama geliyor efendim?
Tabii öncelikle aslında savaşın başında başta Netanyahu olmak üzere İsrail'in söylediği bazı söylemleri hatırlamamız gerek. Baş başladığında yanlış olur çünkü bir soykırımdı. Bazı şartları vardı Siyonist İsrail Devleti'nin. Şu ifadeleri kullanıyordu. Birincisi Hamas tasfiye edilecek. İkincisi esirleri işte biz kurtaracağız. Güç kullanarak, silah kullanarak, ordu kullanarak, Siyonist İsrail'in gücünü kullanarak onları kurtaracağız. Bazı maddeler de vardı fakat şu temel esası Hamas'ın silah bırakılması, Hamas'sızlaştırılması birinci gündemdi. İkincisi de işte İsrail kamuoyunu çok ilgilendiren hükümetlerin kurtarılmasıydı. İzlediğiniz noktada 16 ay yakın bir zamanda bu iki hususun gerçekleşmediği ve bütün dünyada rastlanılan hiç şekilde çocuk, kadın, ihtiyar, hiç kimse hesap yapılmadan bazı operasyonlar yapıldı, bazı saldırılar yapıldı. Buna rağmen İsrail hedeflediği noktalardan çok uzak bir noktada ateşkesi kabullenmek zorunda kaldı. Tabii bu aslında kuş bakışı meseleye baktığımızda sadece İsrail halkı açısından değil, bütün bir dünya halkları açısından Siyonist İsrail'in aslında bütün bir insanlığa nasıl bir tehlike olduğunu ve bunun neticesinde uluslararası mahkemelerde bu kişilerin yargılanması gerektiği, başta Netanyahu olmak üzere yargılanması gerektiği sonucu çıktı. Şimdi böyle bir durumda ateşkesi kabullenmek zorunda kaldı ve karşılıklı olarak bazı anlaşmalar yapıldı. Şimdi bunun özellikle tartışma noktalarından bir tanesi garantör ülkeler. Şimdi garantör ülkelere baktığımız zaman başta ABD olmak üzere Mısır ve Katar. Şimdi bu garantör ülkelerin acaba baskısıyla mı oldu yoksa gerçekten İsrail'in çanı yandığı için mi? İsrail bütün dünya kamuoyunda imaj kaybettiği için mi bunu kabul etti? Bu ciddi bir soru işareti olarak ortada duruyor. Çünkü garantör ülkelere baktığımız zaman savaşın başında Siyonist İsrail'i destekleyen bir ABD'nin savaş ihlali ya da İsrail katliamlarına karşı çıkacak bir pozisyonu gözükmüyor. Ve yarın eğer bir ateşkes ihlalini de yaparsa Amerika'dan herhangi bir yaptırımın geleceğini kimse tahmin etmiyor. İkincisi Mısır olarak meseleye baktığında Mısır'ın şimdiye kadar gerek Refah kapısını kapatması, adeta Gazze'yi bir cezaevine çevirmesi onun pozisyonu, Sisi'nin pozisyonu ediyor. Burada belki iyi niyet olarak kabul edilen bir Katar'dan bahsedebiliriz. Ateşkes konusunda, ateşkesin yapılması konusunda. Fakat Katar'ın da gücünü biz göze bulundurduğumuzda aslında onu da Siyonist İsrail üzerinde bir etki olacağı şey diyemeyiz. Şimdi burada ateşkesin bir nedeni var ve bu da nedir? İsrail'in canı yandı ve özellikle hem yargılanma konusunda hem uluslararası mahkemelerde suçlu konumuna gelmesi durumu var. Bir de dünya halkları tarihsel olarak Avrupa açısından belki soykırıma uğradığı söylenilen ve bu kitaplar büyüyen bir Avrupa halkı Siyonist İsrail'in aslında soykırımcı olduğu ve böyle bir pozisyonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla İsrail'in bahsettiğiniz telaşı, İsrail'in ne yapacağını bilmemesi bunun ana nedenlerinden bir tanesi.
Siyasi analist Sayın Abdullah Kavan hocamızla konuştuk. Siyonist İsrail rejiminin kabinesiyle ilgili son günlerde yaşanan olaylar ve haberler, özellikle bu kabinenin feshedilmesi ve özellikle Siyonistlerin bunların performansıyla ilgili hoşnutsuzluklarını yansıtan anketlerin sonuçlarıyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini kısaca sizlerle paylaştık. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstuday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
Şervan gazetesi Amerika ve Taliban arasında tutuklu takasının yapıldığını, Çin'in Rusya'dan petrol ithalatında yeni rekora ulaşıldığını ve Dünya Bankası'nın İran'ın ekonomik büyümesiyle ilgili tahminlerine yer veriyor. Horasan gazetesi Tahran Cuma namazı hutbelerinde yer verdiği kısa haberinde şunları ifade ediyor.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Hatemi Gazze'deki son ateşkes atıfta bulunarak bu ateşkes tam anlamıyla Siyonist rejimin kesin yenilgisiydi ve Siyonist yetkililerin ardışık istifaları bu yenilginin göstergeleridir dedi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi Gazze'deki ateşkesin Siyonist rejimin kesin bir yenilgisi olduğunu belirterek Siyonist rejim yetkililerinin peş peşe istifaları bunun açık göstergesidir. Onlar Hamas'ı yok etmeyi vaat etmişlerdir. Ancak Hamas yok olmadı, aksine daha güçlendi dedi. Ateşkesin İsrail rejimi için bir yenilgi olduğunu söyleyen Tahran Cuma namazı geçici hatibi, Trump ve işbirlikçileri bu yenilgiyi herhangi bir şekilde telafi edeceklerine dair söz verdiler ifadesini kullandı. Ayetullah Hatemi 70 yıldan fazla bir süredir Siyonist rejimin Filistin'i işgal ettiğini belirterek bu yıllar boyunca Camp David gibi birçok müzakere toplantısının yapıldığını ancak başarılı olanan direnişler ve intifada hareketleri olduğunu söyledi. Ayetullah Hatemi bu 15 aylık sınavda birçok grup kazandı, 4 grup ise başarısız oldu. Birinci kazanan Gazze halkı der, ikinci dünyadaki vicdanlı insanlar, üçüncü Lübnan Hizbullah'ı ve Yemen Ensarullah'ıdır diye konuştu.
Keyhan gazetesi Yahya Sinvar'ın askeri yeleği oturduğu koltuğun Rafah'ta bulunduğunu, yerinden edilen Filistinlilerin kendi topraklarına geri dönerken buraları yeniden inşa edeceklerini söylediklerini, Heyet-i Tahrir-i Şam'ın Davos'ta ülke limanları ve fabrikalarını satışa çıkardığını belirtiyor. Ebrar gazetesi Tümgeneral Selami'nin Gazze Savaşı ile ilgili açıklamasını verdiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, Gazze Savaşı'nın sona ermesinin ardından Siyonist askeri yetkililerin istifasını onların Gazze Savaşı'ndaki kesin yenilgilerinin açık bir göstergesi olarak değerlendirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanların Amerika ve Siyonist rejimin öncülüğünde gerçekleştirdiği tüm savaşların İslam topraklarında olduğunu belirterek, düşmanlar Müslümanların evlerini yıkmış, kadınları ve erkekleri öldürmüş, küçük çocukları katletmiştir, dedi. Tümgeneral Selami, eğer kadınların ve erkeklerin direnişi olmasaydı düşmanlar İslam topraklarına girebilirdi. Ancak İran halkının kutsal savunma dönemindeki direnişi İran topraklarına Beytülmukaddes, Fethülmübin ve Velferc operasyonları gibi operasyonlarla güvence altına aldığı ifadesini kullandı. Hamas ve İslami Cihad'ın Siyonist düşmanı karşı kazandığı zaferin boyutlarına değinen tüm general selamı ayrıca Gazze Savaşı'nın sona ermesinin ardından Siyonist askeri yetkililerin istifasına dikkat çekerek bunun Siyonistlerin Gazze Savaşı'ndaki aşık yenilgilerinin bir şartı olduğunu vurguladı.
Tahran Radyosu.
Camecam gazetesi İran Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'li mevkidaşı ile görüşmedi, Suriye'de azınlık haklarının korunmasını istediğini, 2025 Avrasya Ekonomik Birliği Ticaret Fuarı'nın Tahran'da düzenleneceğini ve Gazze Savaşı'nda şehit sayısının 47.283'e yükseldiğini duyuruyor. Cevan gazetesi İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki görüşmeye yer verdiği haberinde şunlara duyuruyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Avrasya Dairesi Genel Müdürü Mustafa Demircilo, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Ali Alizade ile Dışişleri Bakanı'nda bir araya geldi. Bu görüşmede ikili ilişkilerin durumu ve çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Demircilo, her iki ülkenin üst düzey yetkililerinin karşılıklı çıkarlar temelinde ilişkileri geliştirme konusunda gösterdikleri çabaya değinirken, Azerbaycan'daki bazı çevrelerden veya şahıslardan gelen olumsuz hareketlerin iki halkının ilişkilerine zarar verici olduğunu belirtti. Bu tür olumsuz eylemlerle ilgili İran'ın protesto tutumunu ifade eden Demircilo, bu tür eylemlerin faillerine karşı kesin bir tutum alınmasını istedi. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi ise bazı olumsuz açıklama ve eylemlerden üzüntü duyduğunu belirterek bunları ülkesine yetkililerine ileteceğini ifade etti. Görüşmede iki taraf özellikle üst düzey heyet değişimini ve 3 yıl aradan sonra ortak ekonomik komisyon toplantısının düzenlenmesini olumlu bir şekilde değerlendirdiler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin hızlandırılması ve mevcut programların uygulaması konusunda koordinasyonun güçlendirilmesi üzerine de fikir alışverişinde bulundular.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız zorunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerini ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu isimli Telegram kanallarımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
İran Radyo Podcast. Doğu ile Batı yani İslam ile Hristiyan medeniyeti arasındaki çatışma Haçlı Savaşları'nda şekillenmiştir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Muhterem dinleyiciler, Haçlı Savaşları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Hristiyan Kilisesi tarafından Hazreti İsa'nın dini adına ve haç simgesiyle düzenlenen bu savaşlar Avrupa halkını Müslümanlara karşı savaşmaya çağırmış ve yaklaşık 200 yıl sürmüştür. Önceki sohbetimizde Haçlı Savaşları'nın Avrupalılar açısından sonuçlarını ele almıştık.
Haçlı savaşçılarının Avrupalıların İslam toplumlarının bilimsel, tıbbi, ticari ve ekonomik başarılarını tanımlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına da nasıl olanak sağladığını anlatmıştık. Hatta İslam dünyasının büyük liderlerinin savaşta yerinenlere karşı tutumları Avrupalı Haçlıların Müslümanlardan dini hoşgörüyü ve mantık dışı ön yargıların olmamasını öğrenmelerine yol açmıştı. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Haçlı savaşlarının sonuçlarından biri de Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında kin ve nefretin ortaya çıkması veya güçlenmesidir. Haçlı savaşlarının Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki geleneksel savaşların bir devamı olarak düşünülebilir. Asırlar boyunca Ahmenişiler ile Yunanlılar, ardından Partlar ve Sasaniler ile Romalılar arasında süren savaşlar. Bu açıdan bakıldığında Haç ve din, Doğu ile Batı arasında yeni bir çatışmayı da ateşlemenin bahanesinden başka bir şey olmamıştır. Zaten uzun süreçli Haçlı savaşları da İslam ve Hristiyanlık olmak üzere iki dinin mensupları arasındaki nefret ve düşmanlığı daha da artırdı. Haçlı savaşları öncesinde bütün İslam topraklarındaki Müslümanlar Hristiyanlarla barışçıl ilişkiler içerisindeydiler. Ancak Haçlıların zalimce eylemleri iki semavi dinin mensupları arasında kin ve düşmanlıkların başlamasına neden oldu. Bu savaşların Müslümanlar açısından bir diğer sonucu da Suriye ve Mısır Müslümanlarının askeri hazırlıklarının artması oldu. Daha önce Moğolların fethettiği topraklar Suriye'ye ulaşıncaya kadar İlhanlılar yenilgi almadan ilerlemeye devam ettiler. Ancak Filistin'e ulaştıklarında ise İslam topraklarında ilk büyük yenilgilerini Ayn Calut bölgesinde yaşadılar ve bu da büyünün başlamasına neden oldu. Moğolların yenilmezliği kırıldı. Bundan sonra Moğollar Levant Küçük Asya'daki birçok savaşta ağır yenilgiler aldılar ve Akdeniz ve Mısır'a giden yolları kapandı. İslam dünyasının ard arda gelen Haçlı akınları sonucunda Batı topraklarında birleşmesi eşsiz bir olaydır. Haçlıların Kudüs'ü kurtarma bahanesiyle Suriye'ye doğru yola çıkmaları üzerine o dönemde dağınık ve örgütsüz durumda olan İslam dünyasının Batısı diğer Müslümanlarla birlikte sağlamaya çalıştı. Bu birleşmeye yönelik çeşitli çabalar sarf edildi. Öte yandan bazı küçük Müslüman devletler birleşerek büyük bir güç oluşturmaya çalıştılar. Ayrıca Batı Asya'daki bazı İslam ülkelerindeki büyük yöneticiler Haçlıların saldırılarına karşı koyabilmek için daha küçük İslam devletlerini kendi egemenlikleri altına alarak yeterli güç ve birlik oluşturmaya çalıştılar. Bu konuda en önemli örneklerden biri Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi'dir. Hatta İslam aleminin merkezi ve doğu topraklarındaki maddi ve manevi güçleri de bu ittifaka davet etmek için birçok girişimlerde bulunuldu. Ancak pek başarılı olamadı. Tarihçilere göre bu ittifakın modeli Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen haşyoların birleşik kompozisyonuydu. Ancak iki taraf arasında uzun süren barış dönemlerinden sonra iç çatışmaların çıktığı ve haşyoların bu anlaşmazlıktan kendi çıkarları için yararlandıkları da sık sık görülmüştür. Müslümanların Haçlıların davranışları üzerindeki etkisi son Haçlı savaşlarında da görülmektedir. Müslüman ordularından ve komutanlarından esirlere karşı insani ve İslami tutumları Haçlılar için öğretici olduğu gibi Haçlıların intikamcı, vacuması davranışları da Müslümanları etkilemiştir. Bu nedenle Batılı tarihçilerin yazdıklarına göre Memlükler Haçlıları yenip Asya şehirlerini ele geçirdiklerinde çok sayıda Hristiyanı ve Haçlıyı da öldürmüşlerdir. Eğer bu ifade doğru ise bunun Haçlıların Müslümanlara karşı daha sert davranmasının bir sonucu olduğu düşünülebilir. Oysa belirtildiği gibi aynı Batılıların çoğunun itirafına göre Zengiler ve Yubiler zamanında Müslümanların esir aldıkları Haçlılara karşı muameleleri o kadar insani ve ahlakiydi ki bu durum onları bile şaşırtıyordu. Bu savaşların bir diğer sonucu da Müslümanlar arasında yaygın bir yoksulluğun artmasıydı. Ard arda giren savaşlar sonucu yiyecek kaynakları azaldı. Stokçular ise kıtlığı daha da kötüleştirdi. Haçlı savaşları nedeniyle Müslüman yöneticilerin halka yüklediği çeşitli vergiler toplumdaki yoksulluk seviyesini artırmış ve halkı zor duruma sokmuştur. Haçlı savaşlarının bir diğer sonucu da Müslümanların Avrupa şehirlerine ve ülkelerine ayrıca buralardaki insanların gelenek ve kültürlerine daha yakından tanımaları oldu. Savaştan önce böyle bir imkan yoktu. Sadece bazı bilginler ve tüccarlar Batı hakkında az olsa bilgiye sahipti. Ancak Haçlı savaşları insanların Avrupa'ya karşı merakını öncelikle uyandırdı. Ayrıca birçok Müslüman şehri Haçlıların eline geçerken birçok Haçlı da Müslümanların eline geçti. Böylece Avrupa halklarının siyasal sistemleri, dinlere, etnik kökenlere ve milletlere, düşünce yapıları, çıkarları ve kültürleri hakkında farkındalık arttı. Bağışınanlık aynı zamanda bazı edebi ve kültürel etkileşimlere de zemin hazırlamış oldu. Dünya milletleri arasındaki çatışmanın uzun bir tarihi vardır. İnsanlar kendilerini sosyal gruplar içinde tanımlamaya başladıklarından beri sürekli kabile ve cemaat savaşları yaşamışlardır. Başlangıçta insanlar çoğunlukla maddi kazanç elde etmek için savaştılar ancak zaman içinde geliştikçe görünüşte de ikna edici ve demografik bir neden olmaktan artık bu kadar saldırgan savaşlara kolayca giremez oldular. Bu nedenle işgalciler tarafından geçmişin mirasına sahip olma ve dini meyillere uyma gibi bahaneler değerlendiriliyordu. Avrupalıların başlattığı yayılmacı mücadelelerinden biri de Haçlı savaşlarıydı. Hiçbir semavi din mensuplarına saldırganlık ve vahşeti emretmemiştir. Zira ilahi dinler insanları öldürmek ve yok etmek için değil, kurtarmak için gelmiştir. Dolayısıyla akıl ve mantık, Papa ve kilise kurumlarının Kudüs'ü Müslümanların elinden kurtarmanın Hristiyanların görevi olduğu iddiasını hiçbir zaman kabul etmeyecektir. Hele ki bu kurtuluş, Kudüs ve çevresindeki kentlerde yaşayan Yahudi ve Müslüman halka karşı katliam ve barbarlık pahasına gerçekleşiyorsa, bunun dinin şahsi ve grupsal çıkarlar uğruna kötüye kullanılmasından başka bir şey olmadığı aşikardır. Haçlı savaşlarında dinin bu şekilde suistimal edilmesinde Papa'nın ve Avrupa kiliselerinin üst düzey din adamlarının yanı sıra baskıcı derebeylerinin parmağı açıkça görünmektedir. Avrupalıların 200 yıl boyunca dinsel bahanelerle başlattıkları ve sürdürdükleri Haçlı savaşları Suriye ve Kuzey Afrika'nın masum halkına karşı bir yanma ve saldırıdan başka bir şey değildir. Papalık ve batının çökmekte olan feodalizminin kendilerini aldattığının farkında olmadan dine göre ve cihat yanılgısıyla bu mücadelelere katılan çok sayıda Avrupalı vardı. Haçlı savaşlarına katılanların çoğu suçlular, fırsatçılar, işsizler ve papanın tavizlere cennet ve özgürlük vaatleriyle kandırılan ve onları Müslüman topraklarına çeken Orta Çağ feodalizminin köleleriydi. Bu arada Bizans Kilisesi ile Vatikan Kilisesi arasındaki iç çekişmeler, Avrupa kralları arasındaki ve bazı durumlarda Papa ile bazı krallar arasındaki rekabet ve çatışmalar, Müslümanlara karşı cihat dini sloganının ilan edilmesine zemin hazırladığını belirtmekte fayda var. 200 yıllık savaş boyunca Hristiyanlar İslam topraklarına 8 büyük istila başlattı. Bu savaşlar sırasında birçok Müslüman öldürüldü, yaralandı veya esir alındı, malları yağmalanıp toprakları işgal edildi. Daha önce de belirtildiği gibi bu savaşlarda en büyük zararı Müslümanlar gördü. Zira Haçlılar evlerinden uzakta savaşırken Müslümanlar evlerinde kendilerini savunuyorlardı. Dolayısıyla daha büyük maddi ve insani kayıplara uğradılar. Haçlı savaşları sırasında Avrupalılar Müslümanların bilgi, kültür ve medeniyetinden dersler çıkardılar. Bu dersler Batı medeniyetinde gelecekteki değişimlerinin önünü açtı. Müslümanların İslam alimlerine karşı tutumları, Papa'nın ve kilise liderlerinin Hristiyanlar arasındaki konumunu daha da tehlikeye attı. Günümüzün ileri düzeydeki tıp, astronomi, matematik, geometri, gemi yapımı gibi, denizcilik teknikleri ve pusula gibi, seyir aletleri gibi bilgilerinin Müslümanlar arasında yayılması Avrupalılara da büyük ölçüde etkiledi. Onlar, Müslümanların bilgi ve teknik becerilerini öğrenerek üniversitelerine, bilim ve araştırma merkezlerine, sosyal sistemlerine geliştirdiler. Müslümanların kültür ve medeniyetine gören Hristiyanlar, Müslümanlar hakkındaki yanlış varsayımlarını düzelterek Müslüman bilgisini hayatlarına dahil ettiler. Avrupa'daki Rönesans bu konudan büyük ölçüde etkilenmiştir. Burada Avrupalıların savaş boyunca cinayet, yağma, tecavüz ve zulümden başka bir iz bırakmadıklarını da belirtmek gerekir. Hristiyanların Akdeniz kıyılarına doğru akınları, bu bölgelerin güvenliğini tehlikeye atmış ve insanları uykudan mahrum bırakmıştır. Bu durum, bilim adamlarının ve tüccarların bu bölgelerden kaçmasına sebep oldu. Elbette bu toprakların insanları Haçlılara karşı direnip karşı koydu ve bu direnişten çok büyük dersler çıkardı. Bu halkların arasından Zengiler, Eyyubiler, Memlükler gibi büyük ve güçlü hanedanlar ortaya çıktı. Bunlar Avrupalı Haçlılara karşı yorulmak bilmez bir direniş örgütlediler. Belki de bu askeri deneyimler sayesinde Akdeniz kıyılarının bir kısmı özellikle Mısır barbar Moğolların şerrinden kurtulmuştur. Doğu ile Batı yani İslam ile Hristiyanlar medeniyeti arasındaki çatışma Haçlı seferlerinde de şekillenmiştir. Avrupalılar çok geçmeden her alanda alt ve üst yapıda bazı değişiklikler yaptıktan sonra İslam topraklarına yönelik saldırılarını sömürgeci bir biçime büründürdüler. Bu şekilde yıllarca Müslümanların kaderini ellerinde tutmuş, maddi ve manevi varlıklarını talan etmişlerdir. Bazı İslam ülkelerinde hala tanık olduğumuz ve ancak Hristiyanlar ve Müslümanlar dahil tüm toplumların bilincinde olarak buna engel sayılabilecek bir konu. modern sömürgeciliğe karşı farkındalık Haçlı seferlerinden bir mirası olan sömürgeciliktir. Değerli dinleyiciler, Haçlı Savaşları isimli podcast serisinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde Haçlı Savaşları'nın nasıl gerçekleşti ve sonuçları, aynı zamanda bu savaşların Avrupalıların din bahanesiyle kilise aracılığıyla başlattığı bir tür yayılmacı çatışma olduğunu ve sonucun Şam ve Kuzey Afrika'nın masum Müslüman halkına yönelik yağma ve saldırıdan başka bir şey olmadığını belirttik. Bu savaşların mirası 19. ve 20. yüzyıllarda pek çok İslam ülkesini etkisi altına alan uğursuz bir metafordur. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Bugünkü sohbetimizde dünyada orantısız su dağılımı sebepleri ve sonuçlarına değinmek istiyoruz.
Bilindiği üzere dünyada ve hatta ülkeler içinde su kaynaklarının orantısız dağılımı bir yandan ve diğer yandan da son 10 yıllarda yağış oranının azalması, genelde çeşitli ve farklı iklimlere sahip geniş yüz ölçümü olan ülkelerin kurak ve sıcak bölgelerinde su temini için daha fazla suyu olan verimli bölgelerinden yardım almalarına sebep olmuştur. Tabii ki bu çalışmalar halk ve yönetim için yüksek masraflara da mal oluyor. Havzalar arası transfer, interbasın transfer aslında insanoğlu tarafından inşa edilen ve suyu verimli bir bölgeden daha az suyu olan bölgeye transfer eden projelerdir. Bu gibi projelerin genel amacının hedef bölgede geçici olarak su sorununu çözmektir. Buna rağmen çeşitli ülkelerde gerçekleşen havzalar arası transfer projelerini gözden geçirmek, benzer projelerin değerlendirilmesi, negatif ve pozitif yönlerini ele almak için yararlı olabilir.
Yapılan incelemeler, su transfer projelerinin en çok 19. yüzyılda yapıldığını ve farklı amaçlar için gerçekleştiğini gösteriyor. Söz konusu dönemde içme suyu, tarımda sulama, enerji üretimi ve çevre hedefleri ise hükümetlerin bu projelerden amaçladıkları hedeflerdi. Bu projelerden bazılarını gözden geçirmek ise onların bir nebze yararlı veya amatörce olduğunu gösterecektir. Geniş coğrafyaya sahip Çin, yoğun şekilde su sorunu yaşayan ülkelerden biridir. Çin'in tatlı su kaynakları kişi başına yaklaşık 2000 metreküp olarak dünya ortalamasının 1/3 kadardır. HSBC Bankası ve Çin Su Risk Danışmanlığı Şirketi'nin bildirdiğine göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık %45'i su sıkıntısı yaşayan illerden sağlanırken ülke nüfusunun yaklaşık %25'i yani yaklaşık 300 milyon kişi sağlıksız su kullanıyor. Soruna çözüm için ilk kez Mao Zedong 1952 yılında ülkenin güneyinden su borç alınmasını önerdi. Çin'in güneyinden kuzeyine su transferi nedenlerinden ülkede su ve toprağın dengesiz dağılımı, öyle ki güney bölgesi bol ve uygun su nedeniyle verimli topraklara sahipti. Kuzey bölgede yeraltı su seviyesinin düşmesi ve sondaj ile pompalama masraflarının artması, toprak çökmesi, tarım ürünlerinin azalması ve içme suların kirlenmesine değinebiliriz.
Gerçi Mao'nun önerisi ancak 50 yıl sonra gerçekleşti. 10 Aralık 2002'de Kuzeyden Güney'e Su Kanalı projesi SNWDO'nun ilk etabı gerçekleşti. Projenin nihai hedefi ise yılda 8,44 milyon metreküp suyu aktarmıştır. Bu ise Thames Nehri'nden daha fazla su demektir. Söz konusu altyapı projesi ise dünyanın en uzun kanalı nehir yatağı altında düşenen boru hatları, dep sulama kanalı ve güçlü pompaj istasyonlarıdır. Fakat bu projede kendine has sorunları da vardır ve yaklaşık 500,000 insanın evinden olması ve göç etmesine sebep oldu. Proje 60 milyar dolardan daha fazla bir rakama mal olurken 2000'li yılında bitene kadar Çin hükümeti için daha fazla masraf çıkartılması bekleniyordu. Suyun hem nadir bulunan hem de ülke çapında orantısız şekilde dağılmış olan Güney Afrika şimdiye dek neredeyse mevcut kaynaklarının yarısını tüketmiştir. Kişi başına yıllık su tüketim miktarı 1200 metreküp iken bu ülke su kriziyle karşı karşıyadır.
Tahran Radyosu.
Ülkede siyasi değişiklikler ve kaynak eksikliği Güney Afrika yönetimini su yönetimi için yeni bir yola giderek özellikle birçok ülkenin ilgisini çeken su havzaları arasında su transferi yoluna girmesine sebep oldu. Güney Afrika'nın doğal kaynaklara dayalı ekonomi ve sosyal kalkınmanın tarihi modeli su havzaları arasında su aktarımı sisteminin gelişmesine sebep oldu. 1998 yılında Lesotho yüksekliklerinden su aktarma projesinin ilk etabı başladı. Ardından diğer iki muazzam proje göletler arasında su aktarmaya başladı. Fakat hem tarım hem kentsel kullanımda suyun randımanı nispeten düşüktü. Bu proje dünyada su transferinde en büyük su projelerinden biri sayılır ve aslında her iki ülke için de kazan kazan projesidir. Güney Afrika zengin ve susuz, Lesotho ise fakir fakat zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bu yüzden Afrika kıtasının başlıca sanayi gücü sayılan Güney Afrika, sanayinin ön koşullarından biri olan suyun temin edilmesi için komşusundan yardım alırken diğer yandan da dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Lesotho söz konusu ortak projede su satış hakkını kullanarak kendine mali kaynak sağlamış oldu.
Libya, Afrika'nın kuzeyinde geniş bir ülke olmasına rağmen daimi olan hiçbir nehre sahip değil. Yoğun yağışların ardından kuru çöllerde seller akar. Bu da dönemseldir ve bazı bölgelerde yılda bir kez bile yaşanmayabilir. Ülke coğrafyasının sadece %5'inin yıllık 100 milimetreden fazla yağış aldığı için Libya dünyanın en kurak ülkelerinden sayılır. Bu yüzden 1983 yılında büyük insan yapımı nehir projesi hayata geçirmek için düğmeye basıldı. Söz konusu proje yeraltı su kaynaklarından günlük 5 milyon metreküpten fazla su istihraç ederek mega borular ağı ile ülkenin çeşitli bölgelerine su taşıyor. Fakat çevre uzmanları pompalama işleminin devam etmesiyle su kaynaklarının 60 ila 100 yılda tamamen boşalacağını savunuyorlar.
Hindistan ise 1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın yaklaşık %20'lik nüfusuna sahiptir. Fakat dünyada tatlı suların sadece %4'ünü mülkiyetinde bulunduruyor. Hindistan'da nüfus artışı ile bu ülkenin ciddi su sorunu yaşama tehlikesi bulunuyor. Bu yüzden Hindistan yetkilileri ülkede büyük nehirlerin suyunun bir kısmını ülkenin su sıkıntısı çeken bölgelere aktarmayı düşünüyorlar. Son yıllarda Hindistan yetkilileri Himalaya dağlarının Tenri barajında büyük bir boru hattı ile Ganj nehrinin suyunu mega kenti Delhi'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu proje boru hatları ve kanalların döşenmesi ve büyük nehirler üzerine mega barajları birbirine bağlayarak çeşitli bölgelere su transferini içeren bir projenin bir bölümüdür. Söz konusu akıllara durgunluk veren muazzam projenin maliyeti ülkenin eğitim masraflarının 200 ve vergi gelirlerinin 3 katıdır. Su transferi alanında gerçekleşen diğer büyük ve önemli proje ise eski Sovyetler Birliği'nde yapıldı. Bu projede daha önce Aral Gölü'ne akan Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin yatakları değiştirilerek Karakum Çölü'ne yönlendirildi. Söz konusu proje ilk etapta kuru topraklar ve üretimin artmasına neden oldu. Fakat giderek bölge için büyük bir soruna dönüştü. Öyle ki dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral hacminin %80'ini kaybetti. Ve Aral Gölü'nün limanları kurudu, balıkçıları da işsiz kaldı. Pamuk tarlaları iklim değişikliği sonucu kurudu, geriye 36 bin kilometre karelik tuzlu yatak kaldı. Gölün tuz oranı 4 katına çıktı ve ekosistemdeki canlılar telef oldu. Geriye kalan mineraller, tarım ilaçları ve tarımdan geriye kalan diğer kimyasallar rüzgarın etkisiyle kilometrelerce savruldu. Bu maddeler toprağın verimsizleşmesine sebep olurken insanlarda solunum sorunları, kalp ve silikoziz hastalıklara neden oldu. Buna ilaveten kısırlık oranını %30 artırdı, zihinsel engelli çocuk sayısını yükseltti, kansızlık gibi hastalıkların bölgede baş göstermesine neden oldu.
UNESCO'nun bölgede çevre raporuna göre bu bölge dünyada en yüksek bebek ölüm oranına sahiptir. Böylece bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral'dan acı tuzlu bir göle geriye kaldı. Mega ölçülerle boru hatları ile ihtiyaç olan suyun temelinde geleneksel yöntemler Amerika'da su toplama, depolama ve taşımanın karmaşık projelerin bir parçasıdır. 1930'lu yıllarda Kaliforniya, Arizona ve Utah eyaletleri ortaklaşa Colorado nehrinin suyunu taşımak için muazzam boru hattı projesini başlattılar. Bu konu Owens Gölü'nün koruması ve Owens Vadisi'nde insan yerleşimlerini yok etti. Bu mesele ise büyük çevre facialarına ve Colorado Delta bataklık bölgesinin yok olmasına da yol açtı. Bill Trampson, Colorado projesi su intikalinde başarılı projelerden sayılır. Zira Amerika'nın neredeyse kurak eyaletlerinden biri olan Colorado su sorununu çözebildi. CBT projesi suyu Rocky dağlarından toplayarak bölgenin doğusuna intikal ettirmeyi başardı. Tarım mallarında kullanılmak üzere taşınan su projesi 1938-1957 yıllarında gerçekleşti ve 30 kentin ihtiyacı olan suyu karşılayabildi.
Mevcut olan tüm bu başarılı ve başarısız proje nedeniyle araştırmacılar boru hatları ile su transferi projelerinin araştırma yapılmadan ve geleceği dikkate alınmadan benzer projelerin gerçekleşmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Şikolumanov 2012 yılında su transferi hakkında araştırmasına dayanarak 2020 yılının sonuna kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1250 milyon metreküp suyun taşınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalar düzensiz oranda dağılan kalabalık ülkelerde talebin artması ile su taşınma projelerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Fakat Kanada, Rusya, Mısır, Türkiye, Amerika ve İspanya gibi önceki su taşıma projelerinin başarısız kalması nedeniyle hükümet ve halkın benzer projelere ilgisi azalmıştır. Fakat buna rağmen Asya ve Pasifiklerde gelişmekte olan ülkelerde su taşıma projeleri artmaktadır. Hali hazırda su taşıma düşüncesinin gelişmesi su döngüsünde dengenin sağlanmasından çok başlangıç ve varış noktasında hissedilen bir dengesizlik oluşturur. Bu yüzden benzer projelerin gerçekleşmesinden önce gerekli incelemelerin muhakkak yapılması büyük önem taşıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.